Herkese selamlar. Low Basketbol'un 6. bölümüne hoş geldiniz. Takaslar, sakatlıklar, öne çıkan takımlar ve sürpriz performansların bol olduğu bir haftayı daha geride bıraktık. Ben Emre, Akif hocamla beraber yine uzun uzun değerlendireceğiz. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk. Merhaba. Ne haber?
Abi iyi. Gerginim biraz. Sen nasılsın?
Eyvallah. Anlıyorum seni. Ben de bir o kadar rahatım abi.
Harika. Aslında bu yayını dün yapacaktık ama işte benim malum sebeplerden dolayı evet. Bugün erteledik. Hayırlısı olsun diyelim. Fazla da detaya girmeyelim.
Eyvallah.
Bu hafta NBA'de neler yaşandı? Ben yine kısaca özetle geçeyim bunları. Abi Anthony Davis'in en az 3 haftada sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Zaten 2-3 haftadır yoktu. Artı dün LeBron James alttan tam maçına bir sakatlık yaşadı. Bu da Lakers için çok kötü bir haber. Yani kesin sonuç çekilecek, MR sonucu sonrasında açıklanacak ama onun da belli bir süre sahalardan uzak kalacağı konuşuluyor. MVP'nin en büyük adaylarından Joel Embiid hafta içinde Wizards maçında çok korkutucu bir sakatlık geçirdi. Nihayet korkulacak bir şey yok ama 2-3 haftaya dönecekmiş. Yani burada problem olan MVP yarışında ağır bir yara aldı diyebiliriz sanırım. Bir sakatlık haberi de Marvin Bagley'den geldi. Onun da sol eli kırıldı. O da kariyerinin başından bu yana sakatlıklarla uğraşıyor. O da belli bir süre sahalardan uzak kalacak. Bu hafta en çok konuşulan olaylar da takaslar oldu abi. Trevor Ariza Miami Heat'in yolunu tuttu. Oklahoma City Thunder'da problemli, sorunlu olan bir çocuk var. Myers Leonard'ı aldı. Artı 2027 ikinci tur draft hakkını aldı. 2027. Oklahoma City'de bütün draft haklarını topluyor yavaştan NBA'deki. Bir diğer takas ise Bucks ile Houston arasında oldu. PJ Tucker ve Rodion Crooks Bucks'ın yolunu tutarken DJ Augustin, DJ Wilson ve 2023 birinci tur draft hakkı Houston'ın oldu. Son takası abi Detroit ile Oklahoma City arasında olup kimsenin konuşmadığı bir takası oldu. Diallo Detroit'e gitti. Mihailuk Oklahoma City Thunder'a gitti.
Evet, böylelikle evet. NBA'nin dengeleri tamamen değişti.
Tamam, kartlar yeniden dağıtılıyor bu takasla beraber.
Aynen öyle. Son dediğin takas çok önemliydi gerçekten.
Evet abi. Trevor Ariza takasıyla başlayalım abi. Sezon başından bu yana kanat savunmasında sorun yaşıyordu Miami Heat. Özellikle Jay Crowder'ın yokluğunu fazlasıyla aradılar o pozisyon için. Yani Ariza burada çözüm olur mu? Bu Eric Spoelstra'nın bu Miami'sine katkı verir mi? Soru işareti. Yani Ariza geçen sezon bildiğimiz gibi Bubble'dan bu yana oynamıyor. Ama Eric Spoelstra onunla ilgili bir açıklama yaptı. Ariza bir süredir Miami'de antrenmanlara çıkıyormuş. Yani gidip görüp öyle karar vermiş Miami. Sen ne düşünüyorsun bu takas hakkında? Miami'ye yararlı olur mu?
Tabii ki ne kadar katkı vereceği soru işareti olmakla beraber NBA takımları hele ki yani Miami gibi sistem takımları kadrolarında bulunan oyunculara benzer oyuncular seçmek isterler veya da takasla kadrolarına katmak isterler. Burada bahsettiğimiz oyuncu çok üst profil bir oyuncu olabilir. Jimmy Butler üzerinden konuşuyorum. Çok üst düzey profil bir oyuncu olabilir. Trevor Ariza tabii ki onun verdiği katkılara benzer katkılar veremeyebilir. Fakat onun özellikle savunmadaki rollerinin bir kısmını alabilir. Yani onun o sorumluluğunu paylaşabilir diye düşünüyorum. Sen de dediğin gibi Jay Crowder orada geçen sene beklentilerin üzerinde bir katkı vermişti. Özellikle sadece yani savunmada değil, hücumda da oyunu açmasıyla beraber, şutuyla beraber gerçekten Miami'nin hücumuna ayrı bir boyut katıyordu. Tabii ki Trevor Ariza'nın belli bir ara vermiş olması soru işareti getirse de benim hep kullandığım bir tabir var. Hani oyuncudan ne alacağını bilmenle alakalı. Yani Trevor Ariza sahaya çıktığında ben eminim ki Eric Spoelstra'nın aklından en ufak bir soru işareti geçmeyecektir. Yani herhangi bir sürprizle karşılaşmayacaktır. Trevor Ariza bence çok alınabilecek, yani yapılabilecek en iyi hamlelerden belki de birisiydi. Tabii ki çok büyük katkılar vermeyecek. Fakat zaten geçmiş senelerden gelen Miami Heat kültüründen gelen bir kazanma kültürü, bir devamlılık, bir süreklilik olduğu için zaten çok büyük parçalar katmasına gerek yoktu Miami'nin. Sezon başından beri yaşadığı problemleri tabii ki göz ardı etmemeliyiz. Geçen seneki çizgilerinde değiller. Çünkü geçen sene hiç beklenmedik bir şekilde çok iyi bir playoff dönemi, çok iyi bir bubble dönemi geçirip NBA finaline kadar gitmişlerdi. Fakat bu tarz takımlar ikinci senelerinde ya kabuklarını kırıp o kaybetmenin getirdiği o motivasyonla çok acayip noktalara geliyorlar. Ya da işte Miami'nin bu şekilde yaşadığı gibi kırılmalar yaşayabiliyorlar sezon içerisinde. Ama şu an Miami'nin sezon sonuna doğru biraz daha toparladığını görüyoruz. Trevor Ariza'da özellikle playofflarda 10-15 dakikada gayet iyi katkı verebilir diye düşünüyorum ben.
Abi şimdi Trevor Ariza'nın takasından ziyade, eklemesinden ziyade geçen sezon Miami'nin çıktığı seviye çok önemliydi. Şimdi geçen sezon başında Miami'nin tavanı ne olur diye sorsalardı sezon başında maksimum playoff takımı derdik onlar için. Ama geçen sezon tüm NBA'yi şaşırttı bu takım. Senin de dediğin gibi NBA finaline kadar çıktılar. İşte normal sezonda Duncan Robinson'ın o an için ligin en iyi şutörüne evrilmesi. Yani körü sakattı tabii. Çaylak sezonda Tyler Hero'nun aldığı sorumluluk, Bam Adebayo'nun gelişimi, artı Jimmy Butler'ın liderliği herkese sorun çıkaran bir takım rolüne evrildiler. Baktılar bu takım olacak. Hemen 3 şampiyonluğu olan Iguodala'yı getirdiler takıma. Playoff'larda tecrübesi olan Jay Crowder'ı getirdiler bu takıma. Nitekim doğru işler yaptılar bu anlamda. NBA finali oynadı sonuçta bu takım. Bu sezona geçen sezonun aksine felaket başladılar. Duncan Robinson'ın şutları girmiyor. Tyler Hero dağınık görünüyor. Devamlılığı yok. Jim Butler da sakattı. Şimdi o sakatlıktan döndü. Yavaş yavaş toparladılar. Yukarılara tırmanmaya başladılar ama onların tavanı ne olur bu sene göreceğiz ilerleyen sürelerde.
Ya şöyle illaki Doğu'nun tepesindeki Philadelphia, Brooklyn, Milwaukee, hatta şu an Atlanta'da belki o kıvama geldi. Yani son 8 maçlarını kazandılar onlar da. Tabii ki belki onların klasmanında gözükmüyor olabilirler. Fakat bu tarz takımların işte ben geçen seneden ders alıp, geçen seneden ayrı bir motivasyon kazanıp daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Tabii ki yani benim gördüğüm şeylerden ötürü konuşuyorum ben hani sahada. Geçen sene çünkü bir takım bize playofflarda gerçekten odaklandıklarına neler yapabileceklerini gösterdiler. Bakacağız, göreceğiz. Yani tabii ki ben de mesela Celtics'ten 3 program önceydi sanırım. Celtics'ten çok şey bekliyordum. Şu an Celtics tepetaklak gidiyor. Atlanta çok kötü oluyor dedik. Atlanta son 8 maçı falan kazandı. Tabii ki biz de yani sonuçta kahin değiliz. Neler evet. olacağını süreç gösterecek. Fakat şu anki düşüncem bu şekilde abi benim.
Abi Boston Celtics şu an doğuda 10. sırada. O gömdüğümüz Atlanta Hawks da Nate McMillan döneminde 8'e 8 yaparak şu an 4. sıraya kadar tırmandı.
Şöyle Boston 8 değil mi ya? Boston 8, Atlanta 5.
Atlanta 4.
Ya aynı galibiyet
maalesef. Evet, pardon, Boston 8 doğru. Boston 10 evet. değil. Atlanta'da Miami ile beraber aynı galibiyet yüzdesine sahip.
4'te 5. 10. sıradaki takımı sen tanıyorsun ya.
Canım ciğerim.
Evet. Eyvallah.
Bir diğer takas haberiyle devam edelim abi. Tüm rekabetçi takımların peşinde olduğu PJ Tucker, Milwaukee Bucks ile anlaştı. Yani ben çok olumlu bakıyorum bu takasa. Yani Milwaukee'de ana prensip nedir? Yannis'in etrafına doğru parçaları yerleştirmek. Yani bu sezon nispeten bunu yaptılar. İşte sezon başında bu takıma eklenen Jrue Holiday'in savunma katkısı, artı hücumda aldığı sorumluluk, işte keskin şütör Brian Forbes'ı aldılar. Çok da bir şey beklemeyeceğin ama Yannis'in kenarda olduğu sürelerde skor katkısı alabileceğim Bobby Portis'i getirirler. Şimdi burada en önemli nokta abi Tucker'ın oraya gelmesiyle artık Yannis'i 5 numara oynatabilirsin. Şimdi yıllardır bu takım normal sezonu götürüyordu bir şekilde. Ama playoff'larda bir B planını devreye sokamadıkları için eleniyorlardı. Yani şimdi Brook Lopez playoff'larda belli açılardan sana bir şeyler getiriyor ama dezavantajları daha fazla. Yani bu sezon şut yüzdesi de düştü zaten. En önemli sorunu onun ayaklarının çok yavaş olması ve switch edememesi. Şimdi Tucker'ın oraya gelmesiyle koy Tucker'ı köşeye, yani sat içeri. Savunmada da her oyuncuyla switch edebilirsin Tucker'la beraber. Playoff'lar için bu takas artı bir yazacaktır bence Milwaukee Bucks'a.
Evet, Trevor Ariza takasına konuştuklarımızın bir benzerini burada da söyleyebiliriz. Bu tarz oyuncular zaten sen de fark edersen bunlar hep Houston tedrisatından geçmiş oyuncular. Hani Mike D'Antoni'nin o tamamen flexible hücum ve savunma sistemlerine adapte olabilmiş ve nispeten de olsa başarı sağlayabilmiş oyuncular. Fakat burada ben olumlu katkı vermesini beklemekle beraber kafamda bazı soru işaretleri meydana geliyor. Çünkü şöyle, Mike D'Antoni'den az önce bahsettik, onun o çılgın projelerinden hücumda ve savunmada çok değişik paternlerinden herkes haberdardır. Yani savunmada özellikle geçen sene 5 kısayla beraber PJ Tucker'ı 5 numaraların savunmasına koymuştu ve hani orada hakikaten internette de acayip hani mimler falan döndü, acayip capsler falan yapıldı. Çok komik şeyler falan oldu, görüntüler falan oldu. Hani sürekli, çünkü her maç işte Yanis de birebir kalıyor, Porzingis de birebir kalıyor ve hani hakikaten çocukmuş gibi kalıyor onların yanında. İşte benim buradaki çekincelerimden biri Mike Budenholzer'ın PJ Tucker'ı, sen dedin ya az önce Giannis'i 5'te kullanabilir, evet, diye. Benim çekincem ise şu, PJ Tucker'ı 5 numarada kullanıp Giannis'e biraz daha alan açmaya çalışması. Çünkü bunu geçen sene belli bir düzey yapabildi, fakat abi yani fizik kurallarının önüne de geçemiyorsun maalesef. Evet. Yani şöyle, bilmiyorum PJ Tucker kaç boyunda? 1.95, 1.98 mi ne abi? Yani?
Maksimum 1.98'dir.
Yani hani bakarız yani ona yine. Yani ne olursa olsun, yani ne kadar çaba gösterirsen göster, pivotlara karşı savunma yapamıyorsun. Senin dediğin çok önemli. Switch savunması, Brook Lopez'in switch savunması yapamaması çok büyük bir dezavantaj getiriyor. Fakat şimdi PJ Tucker'ı 5 numarada savunmaya başlatıp switch ettirip daha sonra eşleşmeleri yakalayabilmeye çalışmak bence çok büyük dezavantajlar getirecektir. Yani bilmiyorum orada konuyu anlatabildim mi yani. 5 numara ana savunmacıyı PJ Tucker ilan edemezsin. Bunu geçen sene belli bir düzeyde yapabildi. Fakat abi asla bunu bir playoff'ta bir ana bir strateji olarak görmemeli. Benim tek çekincem bu. Yoksa yine aynı şekilde Trevor Ariza'da söylediklerimin benzerini Tucker için de söyleyebiliriz. Köşe üçlükleri ve savunmadaki katkıları illaki Milwaukee'yi ve işte switch savunması yapabilmesi de, ki switch savunmasının tillahından geliyor. Yani Houston geçen sene veyahut da işte daha önceki seneler Houston'ın switch savunmasındaki başarısını hepimiz gördük ve biliyoruz abi. Golden State'e bu şekilde kafa tutabildiler. Ve o savunmanın merkezini sen getiriyorsun. Aslında Milwaukee'nin sezon başından beri bütün sorunlarını kapatabilecek bir durum bence bu. Sadece tek çekincem var. PJ Tucker 5 numarada kullanmasın abi. Hem kendisi hem de bizim ruh sağlığımız açısından çok önemli diye düşünüyorum yani.
Evet. PJ Tucker'ın da boyu 1.96'ymış. Şimdi sen onun boyalı alanda küçük kalacağını değindin. Şimdi 1.96 evet, boyu var. Kalın. İyi niyetli olsa da kalın ama hani bir Joel Embiid karşısında orada çok pasif kalır. Dev yani gibi Joel Embiid'in arkasında duramazsın abi, ne kadar kalın olsan da. Ama Brooklyn Nets'e karşı 5 numaraya koyabilirsin onu. Yani DeAndre Jordan ona çok da zorluk çıkartmaz diye düşünüyorum.
Zaten şu şekilde ben belli eşleşmeleri, tabii senin dediğin çok önemli. Yani belli eşleşmeleri konuşmak gerekiyor. Tabii ki Clippers karşısında veyahut da hani senin dediğin gibi Griffin veyahut da işte DeAndre Jordan işte Brooklyn karşısında belli dakikalarda süre verebilirsin. Fakat bunu ana planın olarak uygulamaya çalışırsan sen hücumda da zaten hiçbir sıfır, yani sadece köşe üçlüğü hariç sıfır katkı veren bir oyuncu olarak hem hücumda hem savunmada çok büyük sıkıntılar yaşayabilirsin. Genel plandan bahsediyorum ben. Ama senin dediğin gibi belli yaşlı şeylerde kullanılabilir.
Evet abi. MVP'nin en büyük adaylarından, belki de en büyük adayı Joel Embiid, hafta başında ciddi bir sakatlık geçirdi. Wizards maçının da 3. çeyreğin ortalarında bir smaç sonrası ters bastı sol ayağını yere. Yani düşerkenki görüntüsü çok iç açıcı değildi ama gelen haberler iyi yönde. 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı söyleniyor. Tabii hemen %100'üyle döneceği de meçhul. MVP yarışında Joel Embiid yer aldı mı bu sakatlıkla beraber? Sen ne düşünüyorsun?
Bence MVP sıralamasından tamamen çıkmış durumda. Çünkü sezon başında da maçları kaçırmıştı. Biz hani hep MVP konuşurken, aklımızdan geçirirken sezon başında maç kaçırdı ama o kadar da çok maç kaçırmadı şeklinde düşünüyorduk. Şu an ama o çizgiyi biraz aşmış durumda. Zaten kısa geçen bir sezon söz konusu şu an. Yani yok hiç maç kaçırmamışken, hele ki bu performanslar da birbirine çok yakınken, tabii ki MVP sıralamasında bence adı tamamen silindi diyebiliriz yani. Maalesef bu efsane oynadığı bölümde efsane performans göstermesi maalesef boşa çıkmış durumda yani şu an.
Evet ya abi, zaten MVP için 3 tane ana aday vardı. Joel Embiid, Nikola Jokic, LeBron James için. Bunların ikisi sakatlandı. LeBron'un evet. Da ne zaman döneceği, nasıl döneceği belli değil.
LeBron en az 1,5 ayı var abi.
Değil mi?
En az 1,5 ayı var. Beni de çok şey yaptı ya.
Çok şanssız bir
anı. Yani benim kadromda biliyorsun LeBron. Hatta bizim diğer hoca arkadaşlarla konuşurken ben onları bir takas masasına şey yaptım, çıkardım dedim.
Sakatlıktan sonra mı?
Sakatlıktan önce. Çünkü biliyorum ki hani LeBron son dönemleri biraz düşük viteste geçirir playofflara. Şey yapabilmek, odaklanabilmek için. Bakalım orada ne yapabiliriz diye şey yaptım ama takas masasına çıkarttım ama adam gitti sakatlandı abi ya.
Sağlık olsun diyeceğim ama.
Sağlık olsun. Olmadı.
Abi şimdi Jokic kaldı sadece orada. Konuşulan 3 aydan. Ama şu an yükselen bir iki performans var. Yannis ve Damian Lillard. Onlar o potaya girer mi, MVP adayı potasına? Çünkü şimdi Milwaukee Bucks Denver'a oranla daha yüksekte bitirecek normal sezonu. Şimdi Yannis de son 2 sezonu MVP olarak geçirdi. 3. MVP'liği verirler mi ona? O da bir soru işareti ama yani evet, orada rekabetçi olabilirler mi?
Orada sen dediğin gibi 3. vermemek için veyahut da hani onun o ödül yorgunluğu, hani sürekli ödül verme durumu, işte hani oy verenlerin mutlaka akıllarının bir köşesinde olacaktır. Bence orada yok işi daha öne çıkaracaklardır. Yani fahiş böyle hani sürekli 10 maç üstte kaybetmediği sürece, ki Denver'ın da şu an öyle bir durumu zaten söz konusu değil. Her ne kadar istikrarsız olsalar da belli maçlarda yine kazanıyorlar. Yannis ve Damian Lillard şunu yapabilirlerse eğer, hani MVP'liğin alameti farikası olan bazı maçlarda böyle inanılmaz performanslar gösterip kendilerini üst tarafa çekebilirlerse, tabii ki adlarından daha sık bahsediyor olabiliriz MVP yarışında. Fakat şu an yok hiç tek başına abi yani o klasmanda. Ama abi, tabii ki Damian Lillard ve Antetokounmpo'da çok yakın oluyor yani.
Benim bir tezim var MVP yarışında. Şöyle, şimdi Embiid sakatlandı. Atıyorum 3 hafta 7-8 maç oynamadı. Kaçırdı diye. Evet. Evet. Philadelphia bu sürede bayağı düştü. 3. sıraya kadar geriledi doğuda. Embiid'in gelişiyle Philadelphia tekrar doğu liderliğini yükselirse ben Embiid'in tekrar şansın olacağını düşünüyorum. Yani bu senaryodan yürüyebilirler bence. İşte Embiid'siz Philadelphia düştü. Embiid geldi, tekrar toparlandı. Bu takımı doğu birincisi yaptı. Bu senaryo Embiid'i MVP yapabilir bence.
Ya şöyle. Şimdi hemen oynadığı maç sayısına bakıyorum Embiid'in bu sezon. Abi bu sezon 31 maçta forma giymiş. Embiid.
Hmm.
Şu kalan maçları da şöyle söyleyeyim. Şu an 42 maç bandında oynanmış NBA. 72 maç oynanacak. Doğru mu?
Evet.
Kalan 30 maç var. Belki Embiid kalan son 10 maçta oynayacak abi. Doğru mu? Yani sakatlıktan döndükten sonra işte playofflara girmeden belki yani o da yani. Yani orada da dinlendirip son 5 maçta da oynatabilirler. Hadi diyelim 10 evet. tane oynadı. Evet. Abi yüzde kaç ediyor abi? 40 maç oynadı diyelim bu sezon Embiid.
Abi %60 bandı ne oluyor?
%60 bandı da MVP olmak için yeterli bir band değil abi bence.
Doğru. Philadelphia orada playofflarda düşünebilir. Embiid'in tam hazır olması için, %100'ünü vermesi için.
Kesinlikle.
Evet. Yeni bu bir şekilde. Formatımız var demiştik. Geçen hafta yapmıştık bunu. Haftanın performansları diye. Bu haftada James Harden'ın 40 sayı 15 rebound 15 asist performansı var. Damian Lillard'ın 50 sayı 6 rebound 10 asistlik performansı vardı. Giannis'in 31-15 10'luk performansı vardı. Ama bunlardan öte çarşamba gecesi bir ilk yaşandı. NBA'de 6 farklı oyuncunun triple-double yaptığı ilk gece oldu çarşamba gecesi. Modern basketbolun nerelere geldiğini, yani yeteneğin fazlasıyla üst seviyelerde olduğu bir dönemdeyiz artık. Şimdi Kaan Kural da Amerikan Mutfak bölümünde bir istatistik verdi 10 yıl öncesiyle bugün arasında. Abi 10 sene önce 20 sayı ortalama tutturmuş oyuncu sayısı bir sezonda 19 iken şu an bu rakam 36'ya çıkmış. Yani bazı takımlarda birden fazla oyuncu var zaten. 20 sayının üzerine çıkmış. İşte Boston'da Jaylen Brown'la Jason Tatum'un örneğini verebilirsin. Lakers'ta Anthony Davis, LeBron James, Clippers'ta Paul George, Kawhi örneğini verebilirsin. Artı yine 10 yıl önce %90'ın üzerinde serbest atış atan oyuncu sayısı 3'tü abi ligde. Şu an bu rakam 9. Yani NBA'de basketbolun geldiği nokta yani yeteneklerin fazlasıyla arttığı açıkça görülüyor.
Evet, bunu bir kesim NBA'yi tamamen şey olarak da görebilir. Yani bu istatistiklere bakarak ya ne kadar çöp bir lig, artık hiç savunma yapmıyor olarak görebilir. Fakat senin de dediğin gibi NBA'de artık inanılmaz bir akış var. Yani böyle bir gürleyen, bir çağlayan gibi, anlatabiliyor muyum?
Evet.
Yani maçları hakikaten izlerken yoruluyorsun abi. Sürekli bir aksiyon, sürekli sayı. Ben hakikaten hani şey diyordum, belli bir dönem hani ya bu molalar çok uzun, özellikle ulusal televizyon yayınlarındaki molaları biraz daha uzatıyorlar reklam gelirlerini arttırmak için. Abi molalar bir kaçış, bir şey oluyor yani, çok hani çöldeki şey gibi oluyor abi. Benzin istasyonu gibi oluyor yani. Anladın mı? Kendini zar zor atıyorsun molaya yani.
Evet.
Abi yani şöyle, yani sürümden kazanıyor artık abi takımlar. Takımlar tamamen daha çok atarak, yani position oranlarını arttırarak hücumlarını şekillendiriyorlar. Hücumlarını şey yapıyorlar, tavana ulaştırmaya çalışıyorlar. Böyle olduğunda da mutlaka hani bunun önüne geçemezsin abi. Oyuncular zaten şu an daha donanımlı ve 20 sayı, hatta yani ilerleyen dönemlerde ben zaten şu an abi şunu düşünüyorum. Yani işin şeyi, lafın kısası, uzun lafın kısası. Abi basketbol oyunu bozuldu abi maalesef.
Abi yani. Şuta dayalı artık ya. Şuta ve bireysel yeteneğe dayalı.
Ha. Ya bu oyun şu an 1980'lerden itibaren, hani bu üçlük çizgisi geldikten itibaren veyahut da işte 24 saniye süresi geldikten itibaren ki olan oyunla alakası yok abi. Aynı oyuncular değil, aynı yani pozisyonlar değişti, roller değişti, oyuncular inanılmaz yeteneklerle bezendiler artık. Abi evet. Yani artık ben ne yapılacağıyla alakalı, hani oyunun kurallarının değişmesiyle alakalı düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum abi. Yani tabi bu oyun bozuldu abi maalesef. Hani tamam bir show maçı ama bunu All Star'da gördük abi. All Star tamamen bir show maçı. Onu hepimiz kabul ediyoruz. Fakat ya abi bu adamlar artık böyle şeyler yapabiliyorlar. Biz bunu gördük abi. Artık yani üçlük çizgisine bile gitmeye gerek kalmadan inanılmaz şutlar çıkartabiliyorlar.
Evet.
Ve aslında bu da ekstra bir taraftarlarda da izleyenlerde de bir merak uyandırıyor. Acaba bunun ilerisinde ne olur? Tam bu merak uyanmışken bence burada basketbolun kural değişimiyle alakalı, yani tamam basketbol belki değişmeyebilir ama NBA'de bazı kurallar getirilip bunu daha da ilgi çekici hale getirmek ve oyunu da daha da güzelleştirmek adına bence konuşulabilir abi.
Abi benim görüşüm var. Şöyle şimdi sen Euroleague izliyor musun bilmiyorum ama ben her hafta işte
Son dönemlerde Fener Efes iyi gittiği için takip ediyorum ama ben normalde Euroleague takip etmiyorum.
Abi işte ben de her hafta Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'in maçlarını izliyorum. Abi dün babamla Atlanta Lakers maçını izledim. Babam normalde NBA maçı izlemez. Yani Euroleague maçını her hafta izleriz biz onunla ama abi babam şunu söyledi. Yani set yok. Oyuncular ya bireysel performanslarıyla içeri giriyorlar ya da şuta dayalı bir oyun sistemi var. Şimdi ben bunu dinliyorum abi. Hani kabul etmek istemiyorum bunu. Sonuçta NBA hepimizin sevdiği, en üst düzeyde gördüğü bir organizasyon. Ama şunu fark ettim abi. Tamamen artık şova dayalı olmaya başladı bu oyun. Hani bundan önce Obradovic zamanındaki Fenerbahçe'nin setleri abi efsaneydi. Yani Melih Mahmutoğlu çok iyi hatırlıyorum. Köşede üçlük atıyor abi. Üçlük giriyor. Obradovic sahanın içine kadar girip sen o şutu orada atmayacaktın. O şutu 2 metre yanda atacaktın diye Melih Mahmutoğlu'nu bench alıyor abi.
Eyvallah.
Böyle oyunlar vardı ama NBA'de abi şu an ben hiçbir set görmüyorum. Hani son toplar haricinde istisnalar dışında. Tamamen bireyselliğe dayanmış. İşte ilk 5 saniye geliyorlar. Atıyorum bir set uygulayacağız. Olmadı mı? Çıkamadı mı oyuncu? Ver Kyrie'ye veya ver Curry'ye birebir oynasın.
Ya bunu ama şöyle sonucu gördükten sonra bunu eleştiremezsin. Ya eleştirirsin tabii ki. O ayrı bir konu da yani hani bunu görmezden gelemezsin. Yani şu şekilde NBA'de artık set olmuyor diyorsun da bazı kurgular üzerinden gidiyor takımlar. Tamam yani belirli setler illa kendi şeydeki Euroleague keskinliğindeki gibi oynanmıyor. Ama evet. Bir kurgu da var yani. Bir hücum kurgusu. Hücum kurgusunu görebiliyorsun. Mesela şöyle quick hitter dedikleri bir şey var abi. Quick hitter belli işte kenar toplarında veyahut da dip toplarında veyahut da hücumun ilk 8 saniyesinde 2-3 oyuncunun aksiyona girerek işte birinin topsuz pik yaptığı, diğerinin işte pikten çıkıp işte potaya atak ettiği, diğerinin devrildiği, üçüncü oyuncunun da pop edip işte dışarıda şut beklediği, böyle 3 oyuncunun aksiyona girdiği veyahut da 2 oyuncunun aksiyona girdiği belli kurgular, ha bak set demiyorum, belli kurgular oluyor abi artık. Bunu maçları izlerken böyle görebiliyorsun. Diyorsun ki ya PJ Tucker'la atıyorum şeyden bahsediyorum. Houston'ın 2018 takımından var. PJ Tucker'la Trevor Ariza hiç aksiyona girmiyor abi. Capela, Eric Gordon, James Harden. Mesela 10 hücum bunların eline top değmiyor. Sadece bu üçü veyahut da James Harden'la Clint Capela bir şeyler yapıyorlar. Anlatabiliyor muyum?
Yani şöyle diyebilir miyiz abi? Yani uzun uzun seti uygulayacakları yerine işte 6-8 saniyede hücum bitirecekleri kısa bir kurgu. Atıyorum aynen. En ufak bir ters eşleşmeyi değerlendirmek. Dediğim ya bak, iki oyuncu arasında dönmek.
Ya bak bu işte bu tarz oyun alameti farkası ya da en üst seviyesi bence şey olduğu için, Houston olduğu için senin dediğin hani o kadar şeye gerek yok. Bu bazı oyuncular evet. Bunu yapabilir. Hani ondan örnek vereyim. Ya en az 15 tane setini ben biliyorum abi. Tamam mı? Özellikle 45 action dedikleri bir hücum sistemi vardı onların. Hani 45 derecelik açıda 90 derece çember altını düşün abi. Şu an çember altındasın. 90 evet. derece tam tepe olarak düşün. 45 derece de çapraz. Abi oradan en az 15 tane belirli set diyebileceğimiz, yani set olarak tabir edebileceğimiz belirli hücum kurguları vardı abi. 15 tane. Ve bunu her maçta görebiliyordun. Mesela adam mesela şey yapıyordu. Pas veriyorsun abi şeye, forvete. pas veren o oyuncu ve 5 numara screen'e gidiyor, sıralı screen'e. Evet. İşte birisi işte uzun oyuncu 5 numara devriliyor. Pas veren oyuncu, oyun kurucu da pop ediyor dışarıya. Pikten çıkan adam ya çembere atak ediyor. Capela ile alley-oop yapıyor Harden. Veyahut da işte pop eden oyuncuya dönüyor. Eric Gordon'a. Ya bunu o kadar çeşitlendirmişler ki. Hakikaten ben sana onun videosunu atarım. Artık NBA'de yani biraz uzun konuştum yine. Diğer takımlar da artık yani bu tarz aksiyonlara döndüler. Sen dedin ya 5 oyuncunun da illa hani top eline değmesine gerek yok abi. Biz burada oyuncu yetiştirmiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani, PJ Tucker ya abi yeter ya benim elime top değmedi falan diye tavır yapacak bir adam değil yani. Yani rolünü artık oyuncular benimsemiş durumda.
Evet,
yani bunu da eleştirebilirsin tabii ki. Yani bu şey değil. Sonuçta izlemek istediğin şey olmayabilir ama bundan NBA takımları inanılmaz hücum reytinglerine, hücum performanslarına ulaşıyorlar.
Evet. Bu konuyu da yavaştan kapatalım abi. Yine yeni formatlarımızdan soru cevap formatımıza geçelim.
Geçen evet şu an da. Hiçbir soruyu bilmiyorum.
Bilmiyorsun.
Gerginim abi. Çok hızlı cevap vermem gerekiyor.
Abi ben soracağım. Yani %50 şans. Yani şans derken tabii burada doğru bir cevap yok tabii ama evet. İki seçenek arasında 3 saniye içerisinde bir yanıt vereceksin.
İyi bakalım hadi.
Ben de sayfamı açayım. Kapandı. evet başlıyorum.
3'den geriye say.
Thomas Bryant mı Wendell Carter Jr. mı?
Thomas Bryant abi.
James Harden mı Damian Lillard mı?
Harden.
Gandalf mı Dumbledore mu?
Hayda. Ya bu soruyu hakaret kabul ediyorum. Devam. Gandalf ya.
Beşinci günün şafağında diyoruz.
Tabii.
Abi Goat'a geçelim. LeBron James mi Michael Jordan mı?
Jordan abi.
Öyle mi?
Tabii. Şu an Jordan.
Prime Black Griffin mi? Prime Draymond Green mi?
Abi Draymond Green ya. Ben evet. Koçum abi yani. Koça, kafam öyle çalışıyor yani.
Peki senden en çok beklediğim cevabı yani yanıtını en çok almak istediğim bir soruyu soracağım. Kobe mi Tracy McGrady mi?
Duygusal davranmayacağım abi. Kobe Bryant.
Harika.
Ya en sevdiğim oyuncu Timek olmasına rağmen söylüyorum bunu.
Abi sen çok objektif bir adamsın. Ben bunu inanmıyorum.
Eyvallah. Eyvallah.
Evet abi. Eklemek istediğin bir şey var mı? Yavaştan toparlayalım.
Yok. Eyvallah. Konuşmak istediğimizi konuştuk abi.
Tamam. Bizi Low Basketball'a değil de Instagram, Spotify, Apple Podcast'ten takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sürçülisan ettiysek affola. Görüşmek üzere.
Hoşça kalın.